Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nde daha önceki aylarda, sayılarda aktarmaya başladığımız muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapılan mülakatın 4. bölümünü sunacağız ve bu ayki başlık gerçek ilim tahsili ve muhabbetle terbiye hakkında. Gerçek marif, marifetullah'la olmuş ve bu mülakatın 4. bölümünü paylaşıyoruz değerli dinleyenler. Muhterem efendim, nesillerin yetişmesinde sizin özel ölçüleriniz, hususi idealleriniz var mı? Nasıl bir nesil görmek istersiniz? Bu hususta yetişecek nesilden önce yetiştiren mühimdir. Seven ve sevilen mühimdir burada. Çünkü yetiştiren hangi noktadaysa, yetiştirilen de o noktada olur. Yetiştiren hangi kıvamdaysa, yetiştirilen de o kıvamda olur. Yetiştiren ne kadar değerli, gayretli, fedakarsa, yetiştirilen keza öyle olur. Yetiştiren ne kadar şuurlu ve şiarlıysa, yetiştirilen de o nispette olur. Yetiştiren ne kadar sabırlı, olgun, başarılı ve karakterli ise, yetiştirilen de keza o kadar sabırlı, olgun, başarılı ve karakterli olur. Yetiştiren ne kadar imanlı ve ihlaslıysa, yetiştirilen de öyle olur. Yetiştiren ne kadar Fatih ise, Akşemseddin ise, yetiştirilen de o kadar o olur. Burada bu kıvamı verecek esas malzeme sevgidir, muhabbettir. Muhabbetse iki kalbin arasındaki cereyan hattıdır. Bunun için bir muallim, hoca talebeyi sevecek. Öğrettiklerini sevecek, yaşayacak. Talebe de hocasını sevecek. Bizim tahsil zamanımızın üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçti. Bu kadar zaman geçtiği halde sevdiğimiz hocalarımızın, seven ve sevilen hocalarımızın ifadeleri hala aklımızdadır, kalbimizdedir. Mesela peygamber aşığı Yaman dedeyi hiç unutmam. Gönlümde de dualarımda da unutmam. Sınıfın kapısına geldiğinde dersi kaynatmak isteyen güzel sesli bir arkadaş onun yazdığı bir naati yanık yanık okumaya başlardı. Gönül huun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Bu seda karşısında Yaman dede içeri giremez, kapıda kala kalırdı. Gözlerinden ince ince yaşlar süzülür, dinledikçe derin derin hıçkırırdı. Belki arkadaşlarımız bu şekilde onun dersini kaynattıklarını zannederlerdi. Fakat aslında o bizi aşkı peygamber potasında gönül gönül kaynatırdı. Hazreti Peygamber'i nasıl sevmek gerektiğinin canlı bir timsalini seyrederdik onda. Böylece Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti, sevdası ve o Sultanül Enbiya'ya candan itaat gönüllerimize bambaşka köklenirdi. Hiç yıkılmaz bir çınar gibi büyüyüp giderdi elhamdülillah. Allah o hocalarımızdan ebedi razı olsun. Onlar işte Kur'an'la gerçek bir eğitimin göz nuru nesillerini yetiştiren bahtiyarlardı. Ancak okuttuğu ilimden ve talebesinden bigane olan, sadece şekilde ve geometride kalan hocalarınsa öğrettikleri bir tarafa adlarını dahi unuttuk. Onlar zaten o zaman bile derste yoktu, isimleriyle, cisimleriyle, her şeyleriyle unutulup gittiler. Muhterem efendim, bugün eğitimde birçok endişeler, birçok dertler var. Eğitimin en büyük derdi ne olmalı? Eğitimin temel derdi Allah'a kul olmaktır. Cenab-ı Hak bu dünyayı bir mektep olarak halketti. Bu mektebin bütün laboratuvar malzemelerini de koydu. Zerreden küreye her şey Cenab-ı Hakk'ın azametinin tecellisi. Mikrodan makroya kadar her şey kudreti ilahiyeyi temaşa ettirmekte. Bunları idrak edebilmemiz için zahiri bilgiler verdi. Size ancak az bir bilgi verildi buyuruluyor. Fizik, kimya, botanik, astronomi ve sair birçok ilimler bahşetti. Bütün bu ilimleri vermesinin esas gayesi ise şudur. İnsan bu ilimlerden hareketle, eserden müessire, sanattan sanatkâra, sebepten müsebbibe gidecek. Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahiyesinde derinleşecek. Bu tefekkürle kulluğunu ikmal ederek Cenab-ı Hak'ta kalben beraber olmanın hususiyetini taşıyacak. Bu şekilde marifetullah'tan bir nasip alacak. Yani kalbe masivadan pencereler açılacak ve kul benliği unutacak. Daima aman ya Rabbi diyecek. Bize bir çiçek buketi hediye eden kimseye çiçek gibi bir tebessümle teşekkür ediyoruz. Eğer Cenab-ı Hak bu kainatı çiçeklerle donatmasaydı, biz ruhlarımızı okşayan o çeşit çeşit rengarenk güzelliklerden mahrum kalacaktık. Hiç şüphesiz ki sayamayacağımız kadar çok olan bütün nimetler de aynıdır. Onlar lütfedilmeseydi, bırakın istifadeyi, onları ne bilirdik ne de akledebilirdik. Bu bakımdan Cenab-ı Hakk'a ne kadar teşekkür ve şükür halinde olmak gerektiğini idrak etmek gerekir. Bu tefekkür içinde her mümin bu dünyaya arz-ı endam için gelmediğini, arz-ı hal için geldiğini düşünerek daima bir abd-i aciz olduğunun idraki içinde olacak. Yani makam mevkii şehvet ve şöhret için değil, Allah'a kulluk için yaratıldığının şuuruna varacak. Asla ben demeyecek, daima sen ya Rabbi diyecek. Bu hakikati Yunus Emre Hazretleri şöyle hülasa eder. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. Yine buyurulmuştur. Kendini bilen Rabbini bilir. Burada iş Cenab-ı Hak'ta o beraberliği temin edebilmektir. Bu da sözde olabilen bir husus değildir. Fiille olan, yaşanan bir hakikattir. Bu da kalbin eğitimine bağlıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri mertebeler kazanmış kullar hakkında Cenab-ı Hakk'ın yüce ifadelerini şöyle özetler. Ben kulumun sırrıyım, kulum da benim sırrımdır. Bizim kitaplardan ve hocalardan alacağımız bilgiler vardır. Bu zemindir fakat en zoru ancak kendimizin kendimize vereceği bir ilimdir. O da takvadır. Takva neticesinde Cenab-ı Hakk'ın lütfedeceği irfandır, hikmettir. Cenab-ı Hak buyurur. Allah'tan korkun, takva üzere olun. Bilin ki Allah size bilmediğinizi öğretir. Muhterem efendim, demek ki insan hedeflerini belirlerken temelde bu gerçekler olmalı. Mutlaka olmalı. Hiçbir zaman fani gayeler bu yüce hedeflerin önüne geçmemeli. Çünkü bu dünyada hepimiz geçiciyiz, hepimiz ebediyet yolcusuyuz. Bu itibarla çocuklarımızı her şeyden önce şu iki hususta çok iyi terbiye etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim edepi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbet ve ahlakı. Sami Efendi Hazretlerinden de bu hususta manidar bir hatıra nakledilir. Bir gün ziyaretine gelenlerden biri hem Hazret'in duasını almak hem de yeğenlerini tanıştırmak istemişti. Huzuruna girip el öperken, ''Efendim, bu delikanlılar Amerika'da okuyup mühendis oldular. Dualarınızı istirham ederiz.'' diye takdim etti. Sami Efendi Hazretleri ise manidar bir tebessümle onlara, ''Fakir de Darülfünun mezunuyum. Fakat asıl tahsil marifetullahın tahsilidir.'' buyurdu. Muhterem efendim, faydalı ilim ve faydasız ilim bahsi çok konuşulan bir mevzu. Herkes kendi alakadar olduğu bilgiye revaç veriyor. Bu hususta asıl ölçü nedir ve ilahi çerçeve nasıldır? Günümüzde hemen herkeste dünyevi ilimlere tercih ve rağbet var. Fakat bu dünyaya gelişin asıl maksadının ahiret olduğu maalesef unutulmaktadır. Akıbeti ise hazindir. Bu itibarla bu dünya bir mektebi alemdir. Orada okunan bütün ilimler ebedi alemin bir cüzüdür. Dolayısıyla esas olan ebediyet tahsilidir. yani fizikten fıkha kadar bütün ilimler eğer ebediyet tahsilinin öncülüğünde ve istikametinde olursa ancak o zaman faydalı bir ilim olma hüviyeti kazanırlar. Ancak o zaman iki manada inkişaflar yaşanır. İdrak ve tefekkür açılır. Marifetullah yani hadisatın, vukuatın ve eşyanın hikmet ve sırrı tarafı kalpte tecelli eder. Kalp Cenab-ı Hakk'a daha çok yakınlığa nail olur ve neticesi de ebedi rahmet olur. Lakin ahiretsiz olarak okutulan bütün ilimlerse sadece ilmi la yenfa, faydasız bir ilimden ibarettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faydasız ilimden Allah'a sığınmıştır. Tıpkı küçücük bir damlaya kapılıp da sonsuz bir deryayı görememek ve ona karşı bir ömür âmâ ve gafil yaşamaktır. Bu şekilde âmâ ve gafil olanların akıbetleri de ne yazık ki her zaman sonsuz bir hüsran olmuştur. Bütün zalimlerin ahvali işte bundan ibarettir. Malum nice zalimler zahirde onca ilimleri yuttular, fakat ahireti unuttukları için sahip oldukları ilimlerle ancak daha büyük zulümler irtikab ettiler. Mesela tarihteki büyük zalimlerden Firavun, Nemrut, Atilla, İskender, Hülagu ve günümüze kadar gelen bütün benzerleri yaptıkları zulümlerle milyonlarca kelle üzerine medeniyet kurmaya kalkıştılar. Ancak insanlığın düşmanı ve yüz karası oldular. Hiç sevilmedikleri gibi hatırlarda zulüm sembolü olarak kaldılar. Saltanatları da hüsranla son buldu. Fakat dostluğun Allah'taki kaynağına ulaşan Şah-ı Nakşibend, Geylani, Mevlana, Yunus ve Hüdayi misali hak dostları daima Allah'a dost olarak yaşadılar. Sevdiler, sevildiler. Ebediyen bütün insanlığın dostu oldular. Dünya hayatlarından sonra da dostluk ve muhabbette ebedileştiler. Fani gök kubbede hoş bir sada bıraktılar. Bu sebeple bir anne babanın evlatlarına en güzel mirası onları İslam şahsiyet ve karakteri üzerine yetiştirmektir. Muhterem efendim, bahsettiğiniz bu hak dostları nasıl yetiştiler? Onları bu muhteşem mevkilere eriştiren tahsilleri neydi? Medeniyetimizde ve tarihimizde zirve şahsiyetlerin hepsi Kur'an'a medyundur. Kur'an'dan feyiz almışlardır. Gerçek kültür, Kur'an kültürüdür. Hazreti Mevlana'yı bütün dünya tanıyor, takdir ediyor, okuyor. O bütün feyzini ve ruhaniyetini Kur'an'dan aldığını ifade ederek buyurur. Canım var oldukça ben Kur'an'ın kölesiyim. Ben Hazreti Muhammed'in ayağının toprağıyım. Eğer biri benim sözümden bundan başka en ufak bir şey bile nakledecek olursa, o kimseden de onun sözünden de uzağım. Yine Yunus Emre Hazretleri'nin gönlü, Allah aşkını, Peygamber Efendimiz'in muhabbetini ve kainattaki ibretleri aktarmasaydı, binlerce Yunus'tan biri olur, esamesi bile okunmazdı. Onun feyiz dolu şiirlerinin ve ilahilerinin asırlardır dilden dile, gönülden gönüle dolaşması, okuyan ve dinleyen ruhlara ferahlık vermesi, onun Allah Resulü'nün manevi rahlesinde gördüğü kalbi tahsilinin en güzel şehadetnamesidir. Bütün ehlullahı, bütün Allah dostlarını yetiştiren iki mühim esas vardır ki bunlar Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah Efendimiz'i tahsil etmeleridir. En büyük tahsil Kur'an-ı Kerim'i idrak etmek ve Resulullah Efendimiz'i yakından tanımaktır. Buysa kalbin sanatıdır. Bu tahsil zihinle olmaz. Kalbi temrinler neticesinde meydana gelir. Yani marifetullah'tan nasip almakla gerçekleşir. Aşıklar hakiki aşkın ne olduğunu Allah Resulü'nün feyiz ve ruhaniyetiyle tattılar. Bu aşkın ufkunu ve derinliğini bir mütefekkir şöyle ifade eder. Biz Mevlana Celaleddin'in vecdinin feryatlarını dinledik. Daldığı huzur denizinin derinliklerini görmemize imkan yok. Denizin ta dibinden sıyrılıp suyun yüzüne ne vurduysa onu görüyoruz. Muhterem efendi, Kur'an bahsinde söz derinleşmişken Rahman suresinde insanın yaratılışı Kur'an öğrenmesinden sonra ifade ediliyor. Bunun hikmeti nedir? Evet, Cenab-ı Hak buyuruyor. Rahman, çok merhametli olan Allah, Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, beyanı öğretti. Bu ayetlerin izahında şöyle denilmekte. Cenab-ı Hak insanoğlunu, Kur'an'ı bundan önce de evvelki ilahi suhuf ve kitapları öğretmek için, böylece hidayete eriştirmek için yaratmış ve beyanı da ona Kur'an'ı anlaması için öğretmiştir. Çünkü Allah Teala'nın bu ayeti kerimelerde evvela Kur'an'ı öğretmesinden, sonra da insanı yaratmasından bahsedişi yaratılış hikmetinin mecazi bir ifadesidir. Bu ifadede insanın yaratılma gayesinin sırf din ve ilim olduğunun bilinmesi, kulluğun marifetullah'la idrak edilmesi, bunun için Kur'an'a karşı mesuliyetin hakkıyla anlaşılması, yaşanması ve yaşatılması vardır. Çünkü insan denilen varlığın haysiyet ve şerefi Kur'an'la gerçekleşir. Dolayısıyla insana verilen beyan salahiyeti de ilahi talimatları almak ve yaşamak, yani canlı bir Kur'an olabilmek hikmetine bağlı olarak ihsan edilmiştir. Çünkü hem bu dünyanın hem de ahiretin bütün saadet sırları ancak Kur'an-ı Kerim'le anlaşılır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizlere bizzat Allah tarafından bir hayat kitabı ve bir kurtuluş reçetesi olarak takdim buyurulmuştur. Dolayısıyla insan gerçek manada ancak Kur'an'la yücelir. Muhterem efendim, bunu biraz daha izah edebilir misiniz? İnsanın Kur'an'la yücelmesi ve yükselmesi nasıl olmakta? Tarihi hakikatlerle başlayalım. Hazreti Ömer, Nafi İbni Abdülharis'i Mekke'ye vali tayin etmişti. Nafi, Mekke taraflarındaki Usfan'da Halife Ömer'e rastladı. Halife kendine sordu. Bu vadi halkına kimi memur tayin ettin? O da İbni Ebza'yı tayin ettim dedi. Hazreti Ömer, İbni Ebza kimdir diye sorunca vali, bizim azatlı kölelerimizden biridir cevabını verdi. Hazreti Ömer, hikmetin herkes tarafından anlaşılması için sordu. Sen onların üzerine bir azatlı köleyi mi tayin ettin? Nafi açıkladı. Fakat o, Allah'ın kitabını iyi okuyan ve bütün farzları da bilen ehli takva biridir. Bunun üzerine Hazreti Ömer, dikkat edin, peygamberiniz şöyle buyurdu diyerek şu hadisi şerifi nakletti. Allah şu Kur'an'la bazı kavimleri yükseltir, bazılarını da alçaltır. İşte nasıl bir hayat yaşayacağımızın formülü yine hadisi şerifte buyrulur. Sadece şu iki kimseye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Bu ikisinden biri olabilene ne mutlu. Muhterem efendim, anne ve babaların evlat terbiyesinde asıl vazifeleri nedir? Ana ve babaların asıl vazifeleri evlatları lüzumundan fazla yedirmek, içirmek gibi ten gıdalarıyla ifrata varacak şekilde gıdalandırmak ve onları zahiren süsleyip püslemek değil, ruhi gıdalarla, ruhi neşelerle istikbale hazırlamak ve şahsiyetlerini Kur'an nuruyla güneşler gibi eylemektir. Bilmeli ki ciğerparelerimize esas sevgi, gerçek muhabbet ve asıl merhamet onları Kur'an ve sünnet dünyası içinde yetiştirmemizdir. Bunun ihmali veya buna ters bir eğitim anlayışı ise ancak zulmettir, gaflettir ve felakettir. Bu itibarla onlara gelin veya damat ararken de dünyevi kıymetlerden ziyade iman ve güzel ahlak nurlarını gözetmeliyiz. Çünkü dini ve ahlaki duygularla beslenmeyen aile yuvalarının sonu ya ayrılık ya da mezara kadar devam eden ızdırap ve kabuslarla dolu bir hayat olmaktadır. Onun için çocuklarımızı havailikten, haşarılıktan, lüzumsuz gezi ve israflardan, eve geç gelmelerden, ahlak bozucu medya tesirlerinden korumalı, ruhlarını Allah, Kur'an, Evliyaullah, salihler ve sadıkların sevgisiyle doldurmalıyız ki kalpleri zulmetten korunsun, nurani şebnemlerle ihya olsun. Masum gönüller, Cenab-ı Allah ve Resulullah Efendimizin muhabbet ve ruhaniyetiyle dolmalıdır. O zaman hayatın manası tecelli eder. Kulluk ve ibadetler bahsinde evlatlarımız şek ve huşu haliyle kemale doğru mesafe alırlar. Kalplerindeki imanları kuvvetlendiği için gönül dünyaları da zenginleşir. Kur'an-ı Kerim'i bambaşka bir lezzetle tilavet ederler. Emir ve yasaklarına karşı dikkatli olurlar. Kur'an ve Resulullah ahlakıyla ahlaklanırlar. İmam Malik Hazretleri anlatır. Benim ezberlediğim her hadis için babam bana bir hediye verirdi. Sonra o hale geldim ki hiç hediye vermese de hadis ezberlemek benim için çok büyük bir lezzet haline geldi. Bugün ebeveynler de evlatlarını buna benzer güzel davranışlarla eğitmeli. Onlara İslami bir şahsiyet kazandırmalıdır. Bir baba çocuğunun elinden tutup camilere götürmeli, manevi ve ruhani yerleri ziyaret ettirmeli ve o mekanların tarihini, manasını ve ehemmiyetini tatlı tatlı anlatmalıdır. Kazandırılmak istenen hakikat ve faziletler ancak böyle evlatların kalbine ve zihnine yerleşir. Yoksa oğlum sen camiye git, şurayı ziyaret et demekle kuru nasihatle evlat yetişmez. Yani manevi ve ahlaki terbiye mutlaka fiilen örnek olmakla mümkün. Muhterem pederim Musa Efendi, biz evlatlarını Süleymaniye Camii, Eyüp Sultan Camii ve türbesi gibi tarihi ve uhrevi mekanlara götürürdü. Bize orada medfun zatların fedakarlıklarını ve gayretlerini anlatırdı. Bu vesileyle sadaka-i cariyenin ne olduğunu anlatırdı. O hayrat sahiplerinin şimdi bu hayırları sayesinde inşallah huzur içinde olduklarını ifade ederek bizleri de hayırlı faaliyetlere teşvik ederdi. Muhterem efendim, Kur'an nesli olmaya gayret eden hocalarımıza ve göz nuru talebelerimize neler söylemek istersiniz? Talebeler bugün bir fidandır. Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi, ekim mevsiminde tarlaya ne ekersek, hasat mevsiminde de tarladan onu biçeriz. Allah razı olsun hocalarımızın gayretleriyle inşallah memleketimizin, vatanımızın ve dinimizin kaderinde ve istikbalinde önder ve rehber olacak şahsiyetli gençler yetişecektir. Zaten bir toplumda gençlerin varsa, o gençler gücünü hayra ve hasenata sarf ediyorlarsa, orada istikbal var demektir. Böyle gençlere emek veren anneler de ömürlük teşekküre layıktır. Bu itibarla kız evlatlarımızı da unutmayalım. Erkek evlatlarımız gibi genç hanım kızlarımızın eğitimi de çok mühimdir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de göz nuru olacak zevceler ve evlatlar için dua edilmesini emrediyor. Demek ki göz nuru zevceler, anneler yetiştirilecek ki oradan göz nuru bir nesil meydana gelecek. Dolayısıyla kız evlatlarımızın İslam şahsiyetiyle yetiştirilmesi için yapılacak manevi yatırımlar da çok mühimdir. Yine hadis-i şerifte buyruluyor. Her kim üç kız çocuğunu veya kız kardeşlerini himaye edip büyütür, güzelce terbiye eder evlendirir ve onlara lütuf ve iyiliklerini devam ettirirse, o kimse cennetliktir. Bir başka hadisi şerifte de Hazreti Peygamber, her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yan yana bulunacağız buyurmuş ve şehadet parmağıyla orta parmağını bitiştirmiştir. Çünkü nesil saliha anneler vesilesiyle yetişecektir. Aslan yürekli evlatları doğuracak, yetiştirecek olan böyle saliha annelerdir. Bu sebeple kız evlatlarımızın bilhassa Kur'an ve sünnet gıdasıyla yetiştirilmesine çok ehemmiyet vermemiz icap eder. Asr-ı saadet medeniyetinden öne çıkan birkaç farika söyler misiniz? Asr-ı saadet, Fahri Kainat Efendimizin feyiz ve ruhaniyetinden hisse alan, ashab-ı kiramın sergilediği müstesna bir faziletler medeniyetiydi. O medeniyette dikkat çeken şu iki gerçeğin tekrar tekrar altını çizmeli. Birincisi, ferdi mükemmelleştiren bir namaz. İkincisi, toplumu ayakta tutan zekat ve infak. Hakikaten asr-ı saadette öyle bir namaz vardı. Sahabe efendilerimize en güzel sığınak namazdı. Namaz onlara öyle bir barınak ve istinadgâh idi ki ashabın arasında hiçbir psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlık görülmüyordu. Keza asr-ı saadette öyle bir zekat ve infak vardı ki insanlarda müthiş bir vicdan derinliği meydana getiriyordu. Muhtaçların elinden tutulan ve çaresizlere çare olunan bir toplumda ancak huzur meydana geliyordu. Hiçbir sosyal patlama olmuyordu, hiçbir dram yaşanmıyordu. Varlık sahibi merhametliydi, vicdan huzuruna sahipti. Darlıkta olan da kendisine sahip çıkılması karşısında hamd ve şükür içindeydi, kanaatkârdı, rıza halindeydi. İşte bu şekilde o faziletler medeniyeti İslam'ın göz nuru bir medeniyet oldu. Bu istikamette gayret eden başlarına taç konulacak anne babalara ne mutlu. Ahirette nice lütuflara mazhar olacak hocalara ne mutlu. Cenab-ı Hakk'ın cennetteki sonsuz nimetlerine nail olacak yardım ehli gönüllere, o cömert ve güzel müminlere ne mutlu. Muhterem efendim, gerek yüz akım mecmuamız hakkında, gerek iki dünyada da göz nuru bir nesil hakkında sizlerle 4 mülakat gerçekleştirdik. Çok doyurucu ve yol gösterici bilgiler verdiniz. Rabbim sizlerden razı olsun. Ömrünüzü uzun eylesin. Sizlere gönülden daimi dualarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ederim. Rabbim hem gönülleri dirilten satırların yer aldığı yüz akımızı, hem de din, vatan, bayrak ve ebedi yarınlarımız için hayırlı bir nesil yetişmesi yolundaki gayretlerinizi kıyamete kadar devam ettirsin. Cenab-ı Hak evlatlarımızı göz nuru nesiller eylesin. Bizi, milletimizi ve nesillerimizi Kur'an ve sünnet istikametinden ayırmasın. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında bu akşam bir mülakatı okumuş olduk, tamamlamış olduk daha doğrusu. Gerçek ilim tahsili ve muhabbetle terbiye hakkında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile mülakat 4 üst başlığıyla Gerçek Marif Marifetullah'la başlıklı mülakatı paylaştık. 4 aylık bir mülakattı bu. 4. ve son bölümü bu akşam Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2018 sayısından paylaşmış olduk değerli dinleyenler. İstifade edebileceğiniz güzel bir mülakattı. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile gerçekleştirilmiş. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.